Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 1. bölüm 1. ayete hep birlikte bakacağız.
Bence kutsal kitapta yaratılışa ilişkin başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı sözü akla daha yakın ve daha mantıklı gelmektedir. Yeri ve göğü kim yarattı? Tanrı yarattı. Onu hiçten yarattı. Peki ne zaman yarattı? Ben bunu bilmiyorum. Sanımca her şeyin ne zaman yaratıldığını Rab'den başka hiç kimse de bilmemektedir. Bazıları kolayca rakamlar sıralıyor. 1 milyon yıl önce dünya ortaya çıkmış ya da 2 milyon yıl önce diye kendilerinden emin bir tavırla rakamlar atıyorlar. Kardeşim, her şeyi yaratmış olan Rabbimiz zamana tabi kalmadığına göre neden zamanla uğraşayım? Evreni yaratmış olan Tanrımızın arkası sonsuz bir geçmişe dayanır. Kendisi sonsuz olduğuna göre sonsuzluğun hangi noktasında evreni yarattı diye sormak biraz acayip gelmiyor mu? Böyle bir soruyu soracak olursak, bir başkasını da sormalıyız. Tanrı sonsuzluk içinde ne gibi işler yaptı, yapıyor ve yapacak? Anlamsız bir soru. Biz insanlar sınırlı bir bilince sahibiz. Ne yapıyoruz? Sınırlı bilincimiz içinde, sınırsız bilince sahip olan Tanrı'nın bilgisine sahip olduğumuzu ileri süreriz. İnsanın bu kendisini beğenmiş, bilgelik taslama çabalarını dile getiren bir yazar şöyle yazmıştır. Ey insan, sen ki tek bir yıldızı bile harekete geçiremezsin. Ne de ormanlardaki tek bir yaprağa şekil verebilirsin. Yükseltebilir misin düzlükten bir dağ? Ya da kazabilir misin bir okyanus? Ey kendini beğenmiş, boyundan büyük bir imansızlığıyla övünen cüce insan. Tüm görkemiyle, rengarenk haşmetiyle çıka gelen gün doğumunu yaratamazsın. Alacakaranlığa bürünen gölgeleriyle, güne elveda diyen gün batımını oluşturamazsın. Donuk ışığıyla aşık olduğu dünyaya bakan ayı yörüngesinden koşturamazsın. Öyleyse ne cesaretle senin yapamadığını yapanın gücünden emin olamazsın. Sevgili dinleyicim, bu üstün yaradanımızın basit ama gerçek sözünü neden kabul etmeyelim? Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Neden eski zaman peygamberleri gibi Rabbin sözüne inanmayalım? Davut peygamber şöyle yazdı. Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, seni çok özlüyorum. Canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana, gücünü, görkemini görmek için. Mezmur 63. bölüm 1 ve 2. ayetler. Evrenin sırlarını araştırmak istersek önce onu yaratmış olanı arayalım. Onu seher vakti arayalım, gece gündüz arayalım. Onu gördüğümüz zaman mezmur yazarı ile birlikte şöyle haykıralım. Göklerini, ellerinin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim, insan nedir ki sen onu anasın? Ademoğlu nedir ki sen onu arayasın? Mezmur 8. bölüm 3. ayet. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları. Soruyorum kendi kendime, İnsan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? Mezmur yazarı aynı zamanda şöyle der. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır. Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. Mezmur 19. bölüm 1 ve 4. ayetler. Yalnız mezmur yazarları değil, Yeni Antlaşma döneminin yazarlarından Elçi Paulus da Roma'daki imanlılara şöyle yazdı. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Romalılar 1. bölüm 20. ayet. Değerli kardeşim, açık açık görülebilen gerçekleri bilim adamları neden göremiyorlar? Çünkü onlar anlayışlarında körelmişlerdir. Günahın etkisi budur. İnsanı ruhsal açıdan kör eder. Her şeyin Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu görebilmemiz için iman gözüyle bakmalıyız. Bu konuda İbranilere mektubun yazarı Kutsal Ruh'un verdiği esinle şöyle bir açıklama yapar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görünenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. İbraniler 1. bölüm 1 ve 3. ayetler. Başka bir yol yoktur. Bilim yoluyla yaratılışı anlayamayız. Evet, bazı özelliklerini, kurallarını kavramaya başlarız. Ama her şeyin nasıl başladığını ancak iman gözüyle bakarak görebiliriz. İnsan bilim açısından istediği kadar ilerlesin. Bilim yaratılış konusunda çok cahildir. Her şeyin kocaman bir hiçten nasıl ortaya çıktığını bilim bize açıklayamaz. Tanrı her şeyi hiçten yarattı. Bunun ne zaman olduğunu insan bilemez. Şimdi de yaratılış olayını anlatan başka kaynaklara bakalım. Bu kaynaklara baktığımızda kutsal kitabın anlattıklarıyla bu kaynaklardaki anlatış tarzı arasında çarpıcı bir fark göreceğiz. Hemen hemen her ulusun kendine özgü bir yaratılış öyküsü vardır. Bunlar nereden ortaya çıktı diye soracak olursak basitçe diyebiliriz ki kutsal kitabın dışındaki kaynaklar kutsal kitapta açıklanan yaratılış olayının yozlaştırılmış bir şeklidir. Bunun belirgin bir örneğini eski Babil yazılarında bulabiliriz. Evet, eski Babil yazılarında bir çeşit yaratılış öyküsü anlatılmaktadır. Kıyaslama yapacak olursak Babil yazılarında her şeyin bir boşluk ve şekilsizlik ile başladığını okuyabiliriz. Kutsal kitapta ise her şey Tanrı ile başlar. Başlangıçta Tanrı, Babil yazılarına göre uzay boşluğundaki küreler birer tanrıcıklardır. Kutsal yazılar ise bunların maddeden başka bir şey olmadığını yazar. Yani bir çeşit yozlaşmanın yer aldığı hemen belli olmaktadır. Neden diye soracak olursak, çünkü Babil halkı putperestti. Putperest bir kafadan putperest düşünceler çıkar. Kutsal kitabın yazdıklarında ise tek tanrı inancı belli oluyor. Çünkü düşünce tek tanrının düşünceleridir. Babil yazılarına göre evren usta bir sanatçının elinden çıkmıştır. Kutsal yazılar ise bize gerçeği bildirirken tanrının konuşmasıyla evrenin yaratıldığını açıklamaktadır. Babil yazıları bir çocuk suluk ve saptırılmış gerçek damgasını taşırken kutsal yazılar üstün ve kutsal bir yaratıcı ve kurtarıcının önümüze serdiği gerçeğin mührünü taşımaktadır. Babil yazıları bilinen bilim gerçekleriyle asla bağdaşmazken kutsal kitap gerçek bilim ile iç içedir. Ben evrim teorisinin bir varsayımdan öteye gitmediğine, gerçek anlamda bilimsel olmadığına inanıyorum. Aynı zamanda evrim teorisi Tanrı'nın göksel açıklamasına da karşıdır. İnsanın günahlı bir varlık olduğunu, bu günahlılığının ilk Adem'in günaha düşmesiyle ortaya çıktığını inkar etmektedir. Günahların bağışlanması için bir kurtarıcının gönderilip kız Meryem'den babasız dünyaya geldiğini de inkar eder. Bu nedenle evrim teorisini hiçbir zaman kabul edemem. Tüm evrenin nasıl başladığı konusunda ortaya atılan soruları yanıtlayabilecek nitelikte olmadığına inanıyorum. Evrim teorisinin bize cevaplar sunamadığı 3 alan vardır. İlkin, gözle görülebilen maddenin bir hiçten nasıl ortaya çıktığı konusunda cevap veremez. İkinci olarak var olan cansız maddeden canlıların nasıl ortaya çıktığını açıklayamaz. Son olarak evrim teorisi canlı varlıklar arasında insan denilen varlığın tüm bilinci, düşünceleri, duyguları ve iradesiyle nasıl ortaya çıktığını açıklayamaz. Son günlerde dinozorlar moda olup çıkmıştır. Dinozor filmleri, dinozor oyuncakları, dinozor kameraları, videoları, aklınıza ne gelirse dinozorlar kapıp gidiyor. 5-10 yıl önce dinozorlar varsayımdan başka bir şey değildi. Evet, eski çağlarda büyük hayvanların yaşamış oldukları ve şimdiki zamanda tükenmiş bir hayvan türü olarak tanıtılmalarını kabul edebilirim. Ama bilim adamları bununla yetinmeyip türlü detaylarda bu hayvanları evrimin bir parçası olarak tanıtmaya kalkışıyorlar. Efendim, birkaç yıl önce Texas eyaletinin bir köşesinde en büyük dinozor ayak izleri bulunmuş. Aslında yeni bir buluş değildi bu. Zaten Texas eyaletinde her şey büyük oluyormuş ya. Evet, bir zamanlar Texas'ta dinozorların yaşadığı malum. Ama yeni ve tedirgin edici bir şey keşfedilmiş. Neymiş efendim bu buluş? Dinozor ayak izlerinin yanında dev insan ayak izleri de bulunmuş. Neredeyse kıyamet kopacakmış. Tabii evrimcilerin teorileri bu buluşta altüst olacaktı. Evrimcinin hesap defterinde insan hayatı okyanusun derinlerinde bir iki molekülün bir araya gelip hadi bir şeyler yapalım demesiyle başlamış. Yani dinozorlar ortada kol gezerken evrimcinin insanı daha denizden karaya çıkmayı deniyormuş. O zaman bu dev ayak izlerini nasıl açıklayacaklar? Hadi evrim cetvelini biraz kurcalasak da insanı azıcık gelişmiş duruma getirsek bile dinozor döneminde 21. yüzyılın insanını cüce gösteren o dev insan ne arıyordu? 30-40 yıl önce bazı bilim adamları evrim gemisinin ileride Ay'a oturacağı öngörüsüyle yazmışlardı. Bu yüzyılda ilerlerken tüm belirtiler bize gösteriyor ki evrim teorisinin cenaze marşı çalınırken yaratılış kavramı hala geçerliliğini korumaktadır. Şimdi daha önce kısaca değindiğim bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Evrim teorisine göre yeryüzünde hayat bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen etkenlerden ve bilinmeyen bir amaçla ortaya çıktı. İşte bu üçüncü nokta bizi ilgilendirir. Hayatın amacı nedir? Hemen hemen her insan bu soruyu haykırmıştır. Tanrı sözüne göre tüm evren Tanrı'ya sevinç vermek için yaratıldı. Evreni yaratmayı uygun gördü ve yarattığı ona büyük bir sevinç verdi. Kutsal kitabın Vahiy kesiminde şöyle yazar. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Vahiy 4. bölüm 11. ayet. Rab bu evreni yarattı çünkü onu yaratmak istemişti. Kendi iradesine, kendi isteğine göre yaptı bunu. Belki sen evreni ve içindekilerini sevmiyorsun ama Tanrı onu seviyor. Şimdi üzerinde yaşamakta olduğum bu yer küresini acaba evrenin neresine yerleştireyim diye bana gelip de sormadı. Hatta Rab benim Türkiye'nin neresinde doğmak istediğimi bile bana sormadı. Kendi iradesine göre beni istediği ülkede, istediği bir aile içine koydu. Tabii ki hangi ülkede doğmak istersin diye bana sormuş olsaydı, hiç tereddüt etmeden yine Türkiye'de derdim. Ama bana sormadı. Evrenin yaratılışındaki amaç nedir diye sorulursa, basitçe diyebilirim ki, Tanrı onu kendi iradesine göre, kendi yüceliği için yarattı. Tanrı'nın evreni yaratmasındaki ikinci amaç, kendi yüceliği içindi. Eyüp peygamber, yaratıcısına şu övgü sözlerini ağıt olarak yükseltti. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar sevinçle çığırışırken. Eyüp 38. bölüm 7. ayet. Yaşaya peygamber de insanın ne amaçla yaratıldığı konusunda şöyle demektedir. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim. Yaşaya 43. bölüm 7. ayet. Evet Tanrı bu evreni ve içindeki her şeyi kendi yüceliği için yarattı.
Rabbin sözü bize açıkça, Tanrı insanı belli bir amaçla yarattı diyor. Nedir bu amaç? İnsan ile Tanrı arasında ruhsal bir bağlantı ve paydaşlık olsun. Evet, belki de buna inanmakta zorluk çekebilirsiniz. Ama Rab insanı ve tüm evreni yarattığı zaman tek bir amacı vardı. İnsan ile kişisel bir bağlantı içinde bulunmak. Bu nedenle insanı özgür bir iradeyle yarattı ki, insan kendi özgür isteğini kullanarak Rabbi sevsin, ona yaklaşsın ve ona bağlı kalsın. Tanrı isteseydi insanı bir robot gibi yaratabilirdi. O zaman insan ister istemez Tanrı'nın verdiği komutlara uyacaktı. Ama Rabbimizin isteği bu değildi. Tanrı böyle bir insanı yaratmak istemedi. Tanrı insanı öyle şekilde yarattı ki, insan kendi özgür isteğiyle ya Tanrı'yı sevecek, ona itaat edecek, onunla kusursuz ve lekesiz bir bağlantı içinde yaşayacaktı ya da bunların tam tersini yapacaktı. Tabii Rabbin isteği insanın itaat ve sevgi yolunu seçmesiyle, ona hizmet sunmasıdır. Değerli kardeşim, bu son günlerde Tanrımıza karşı yürütülmekte olan imansızlık, küfür ve düşmanlık içinde senin yapman gereken tek bir şey var. Rab İsa Mesih'i kurtarıcın ve Rabbin olarak açıkça kabul etmek. Onun aracılığıyla Tanrı'yla barışıp onun yolunda yürümek. Onun seninle sonsuza dek beraber olacağının güvencesi içinde yaşamaktır. Göğü ve yeri yaratmış olan her güce sahip Baba Tanrı'ya iman etmek ve onun kendi özünden dünyaya göndermiş olduğu biricik oğlu Mesih İsa'yı kabul etmek. Hem sana, hem bana, hem de onu kabul eden her insana en üstün ayrıcalığı getirecektir. Bugünlerde özgürlük hakkında birçok şey duymaktayız. İnsan hakları, kadın hakları ve düşünce özgürlüğü ve buna benzer bir sürü özgürlük talepleri duyulmaktadır. Ne yazık ki özgürlük, özgürlük diye bağıran insan, kendi gerçek özgürlüğünün ne olduğunu bilmemektedir. Rab Tanrı insanı özgür yarattı. Hangi açıdan özgür yarattı? Seçme yeteneği açısından Rab insanı özgür yarattı. İnsan Rab'be hizmet etmeyi seçmekte özgürdür. Evet, bu özgürlüğünü kullandığın zaman sana karşı çıkacak olanlar var. Ama yine de Rabbin yolunu seçmekte özgürsün. Kimse bu özgürlüğünü senin elinden alamaz. O zaman seç dostum. Mesih İsa'ya iman etmeyi özgürce seç. Çevrendeki durumlara, insanlara, acaba buna ne der gibi kaygılara kapılma. Sen kendi yüreğinde ikna edilmişsen ve Mesih İsa'ya iman etmişsen, onun yolundan yürümeyi seçmişsin demektir. Bu sana verilen özgür isteğin en güzel şekilde kullanılmasıdır. Şimdi yine Yaratılış kitabının ilk bölümündeki ilk ayete dönelim. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Bu gerçekten en yüce kavramları dile getiren bir sözdür. Ciltler dolusu kitapların açıklayamadığı, düşünce sınırlarımızın ötesine taşan bir kavramı bize aktarmaktadır. Kutsal kitabın içine açılan tek kapıdır bu. Bu ayeti okuduğun ve yazılanlara inandığın anda sonsuz sözün içine girmiş oluyorsun. İnanamazsan eğer kutsal yazılar senin için hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu ilk ayette hemen görüyoruz ki Tanrı yaradandır. Buna inanmadan kapıdan girilemez. Buna inanmadan kutsal yazıların tümü senin için kilitli kalacaktır. Tanrı'ya yaklaşan kişi onun var olduğuna inanmalıdır. Her şeyin Rab tarafından yaratıldığına inanmıyorsan ona yaklaşamayacaksın. Evet, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Başlangıçta. Bu başlangıca bir tarih koyamayız. Yanlış anlaşılmasın. Evrenin ne zaman yaratıldığı konusunda tam bir tarih saplanamadığından değil. Hayır, burada sözü edilen başlangıç aslında başlangıcı tam olarak belirtilmeyen bir başlangıçtır. Tanrı yarattı. Yaratma sözcüğü İbranice'de bara sözcüğüyle belirtilir. Bu sözcüğün asıl anlamı hiçten bir şey oluşturmak demektir. Yaratılış kitabının ilk bölümünde bu bara sözcüğünün 3 kez kullanıldığını görürüz. Neden sadece 3 kez kullanılır? Çünkü ayrı ayrı yaratma olayını belirtmek için kutsal ruh tarafından seçilmiştir. İlk kullanılışında başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diye yazılırken bunların tümüyle hiçten yaratıldığı belirtilmektedir. İkinci kullanışı 1. bölümün 21. ayetinde görmekteyiz. Burada hayat yaratılır. Evet, yaşam Tanrı'nın kendi özünde vardı. Ama yaratılış içinde bu hayatı yarattı. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı denmektedir. Yaratılış 1. bölüm 21. ayette. Burada Rabbin hayat yarattığını görmekteyiz. Ama yaratılanlar arasında insanı görmüyoruz. Sonra bara sözcüğünü 3. kez 27. ayette görmekteyiz. Tanrı insanı kendi suretinden yarattı diye basitçe yazarken bu sözlerde evrim teorisinin gölgesi bile bulunmamaktadır. Canlı hayvanları ilk etapta yaratmış olduğu maddeden yaratmadı. İnsanı da yerin toprağından yaptı. Ama Rab Tanrı onda hayat yaratıncaya kadar insan sadece cansız bir kalıptı. Hayat yaratılmadan kendiliğinden oluşamaz. Evrimcilerin ileri sürdükleri gibi cansız moleküller birden canlanamazlar. Hayat yaratılmalı ve hayata can verilmelidir. Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer yaratılmış olan tüm öbür şeylerden ayrı tutuluyor. Neden? Çünkü yeryüzü insanın bu yaşamdaki yurdu olacaktı. Rab insanları yeryüzüne yerleştirdi. Rab her zaman insana özel bir yer ayırmıştır. Bunu neden yaptı bilmiyoruz. Mezmur yazarı da aynı soruyu sordu. İnsan nedir ki onu anasın? 2. ayette şöyle yazmaktadır. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı ve Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Yaratılış 1. bölüm 2. ayet. Bu görüşü geçen yıllarda birçok kişi reddederken 1. ve 2. ayetin arasında büyük bir felaketin yer aldığına inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu açıkça ortaya çıkıyor. Bunun için sadece çöle dönüşen bu kır yaratılışa bir bak. Herhangi bir felakete uğramış olmalı. İnsanın aya gezisi yukarıda çölden başka bir şeyin olmadığını ortaya koydu. Peki bu nasıl oluşmuştu? Herhalde büyük ve korkunç bir felaket Tanrı'nın evrenine gelmişti. Bu da yeryüzüne dayanarak özellikle söz ediliyor. Çünkü yeryüzü insanın yaşadığı yerdir. Yeryüzü de boş ve şekilsiz olarak betimlenmektedir. Engin karanlıklarla kaplıydı sözü, elbette Tanrı'nın ortalıkta olmadığı anlamına gelmemektedir. Şekli yoktu diye çevrilen İbranice sözcük aslında tohu sözcüğüdür. Bunun tam anlamı çöl gibi boşluk, kargaşalık, harabedir. Yaşaya peygamber yaratılış olayına değinirken şöyle yazar. Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratan, biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab, Tanrı O'dur. Yaşaya 45. bölüm 18. ayet. Neden birden Yaşaya peygamberin yazdıklarına değindim? Çünkü Yaşaya'dan alınan bu ayette dünyanın yaratılışı konusunda onu boşuna yaratmadı yazıldı. İlginç olan şu ki burada kullanılan boşuna sözcüğü İbranice'de yine tohu sözcüğünün çevirisidir. Kutsal kitabı okudukça görebilirsiniz ki Tanrımız düzeni seven bir Tanrı'dır. Onun yarattıklarının da düzen içinde olmasını bekleriz. Dünyayı yarattığı zaman bu yerkürenin şekilsiz, boş, harabe gibi bir yer olmasını istemedi. Bazen çevreme baktığımda şaşırıp kalıyorum. Doğa dediğimiz bu yaratılışta ne şaşırtıcı bir uyum ve güzellik var. Renkler ne güzel. Dağların, ovaların şekilleri, renkleri de çok güzel. Tanrı önemsemeseydi bu dünyayı şekilsiz, renksiz ve sessiz bırakabilirdi. Ama üzerinde oturulsun diye ona bir şekil verdi. Bugünkü çalışma ve incelemeler sadece bu evrende bizim dünyamızın oturulabilir bir dünya olduğunu ortaya koymuştur. Yaratılış kitabına göre bu dünyanın şekilsiz ve harabe olduğunu, Tanrı'nın ruhu su üzerinde hareket ettiği zaman ay kadar oturulmaz durumda olduğuna inanıyorum. Tüm evrenin böyle bir felakete uğradığına inanıyorum. Bu felaket neydi? Adem'den önce yeryüzünde bir yaratığın olduğunu ancak varsayabiliriz. Bunların tümünün şeytanın düşüşüne bağlı olduğunu görüyoruz. Sabah'ın oğlu olan Lucifer, bugün bildiğimiz şeytan, iblis oldu. Gerçekte bize yaratılış kitabının bu ilk bölümünde çok çok az detay verilmiştir. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Hareket etmek sözcüğü, kuluçkaya yatmak, düşünüp durmak anlamına gelir. Ama tavuk civcivleri üstünde kuluçkaya yattığı gibi, suların yüzü üzerinde kuluçkaya yatıyordu. Kutsal ruh sürekli yaptığını görebildiğimiz bir göreve o dönemde başlamış oluyordu. Yeniden yaratılış. Uğrumuza yaptığı iş de tam olarak budur. Onun hakkında İsa bir akşam kendisine gelen Nikodemus adında Yahudi din önderine şöyle dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Yuhanna 3. bölüm 5. ayet. Sevgili dinleyicim, İsa'nın bu sözünden anlıyoruz ki, kutsal ruh, yeni yaşamın da yaratıcısıdır. Kutsal kitapta su her zaman Tanrı sözünü temsil etmektedir. Kutsal ruh ise o sonsuz sözün yazarıdır. Burada bir simge görmek isterseniz, simge şudur. Ne demişti İsa? İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümdarlığına giremez. Yeniden doğmamız için Rabbin sözü ve kutsal ruh bir arada olmalıdır. Birinci ayette evrenin nasıl kurulduğunu gördük. İkinci ayette dünyanın nasıl sarsıldığını okuduk. Şimdi de dünyamız olan bu yer küresinin 6 gün içinde nasıl bina edildiğini okuyacağız. 6 gün süren bu inşa işi, Yaratılış kitabının 1. bölümünde 28. ayette açıklanmaktadır. Yani Yaratılış 1. bölüm 3 ve 31. ayetler arasında bulunmaktadır. Bu noktada dikkatinize sunmak istediğim birkaç şey var. Çıkış kitabında şöyle okuyoruz. Çünkü ben Rab yeri, göğü ve denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. gün dinlendim, bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Çıkış 20. bölüm 11. ayet. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta az önce okuduğum ayetteki yarattı sözcüğüdür. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Rab bir şeyi hiçten yarattığı zaman İbranice'de bara sözcüğü kullanıldı. Burada ise asah sözcüğü kullanılır. Bu sözcüğün anlamı mevcut olan bir şeyden başka bir şey yapmaktır. Örneğin biz insani iletişimlerimizde bir sanatçının yarattığı eserden söz ederiz. Ama biliyoruz ki sanatçı o eseri hiçten yaratmamıştır. Bir yağlı boya resmi yaratmışsa malzeme olarak boya ve kaneviçe kullanmıştır. İşte burada İbranice'deki asas sözcüğü bu kavramı çok güzel dile getirir. Tanrı bu sözü geçen 6 gün içinde daha önce yaratmış olduğu maddelerden dünyamıza ve içinde olanlara şekil verdi ve bunları gerçekten 6 gün içinde yaptı. Bu 6 gün içinde her şeyi hiçten yaratmıyor ama yarattığına şekil verip bir eser yaratıyor. Hiçten yaratmış olduğu maddeyi tam ne zaman yarattı bunu bilmiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi sonsuzluğun bağrında var olan zamansız çağların giremediği yerde varlığını sürdüren Tanrımızın her şeyi ne zaman yarattığını ancak kendisi sonsuz bünyesinde bilebilir.